Allah Teala'ya hamdü sena, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam, âl ve ashabına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiram ile sözlerime başlıyorum. Muhterem dinleyenler, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Kim bir fidan dikerse, Allah o ağaçtan yetişecek meyveler adedince onu diken kişiye sevap yazdırır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet olarak gönderildiği yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim tarafından Enbiya suresinin 107. ayeti kerimesinde açık seçik duyurulmuş bulunmaktadır. Bu ana vasfının bir tezahürü, dışa vurumu olarak Hazreti Peygamber İslam'ın girdiği her yere İslam medeniyetinin ruh ve manada olduğu kadar mekan planında da rahmet tecellilerini gözler önüne serebilmesi için gerekli her türlü tavsiyeyi yapmış, tedbirleri almıştır. Efendimizin tabii çevre ile ilgili sayısız tedbir, tavsiye ve teşviklerinden biri olan hadisimizde Müslümanlar her iklimde geçerli bir amele, ağaç dikmeye özendirilmektedir. Dikilecek fidanı, yapılacak hayırlı bir teşebbüs, ameli salih, hatta belli bir zamana kadar yaşayacak sadaka-i cariye olarak yorumlayacak olursak, bu tür işlerin sağlayacağı manevi ecrin, dikilen ağaçtan elde edilecek fayda ölçüsünde büyük olacağı kolaylıkla anlaşılacaktır. Böyle bir tavsiye, özelde meyveli ağaç dikimini öğütlerken, genelde hayırsever müminleri daha büyük boyutlu ve köklü hayırlar yapmaya teşvik etmektir. Özellikle de faydası kamuya ait olan hizmetlere yönelmeyi öğütlemek demektir. Bilindiği gibi ağaç güzellik ve süs olduğu kadar sağlık ve bereket vesilesidir. Hadisimizde beşikten mezara kadar insan ve toplum hayatının her safhasında büyük bir yer işgal eden ağacın tüketiminden önce yetiştirilmesinin düşünülmesi vurgulanmaktadır. Bu konuya öylesine önem vermiştir ki Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde kıyamet kopuyorken de olsa elinde bir fidan bulunan gücü yetecekse onu hemen dikiversin buyurmuştur. Burada yararlı bir iş yapmakta tetik davranılması istenmektedir. Çünkü hizmetin görülmesi çoğu kere neticesinden daha önemlidir. Bu son cümleyi bir kez daha tekrar ediyorum. Hizmetin görülmesi çoğu kere neticesinden daha önemlidir. Hadisimizdeki dikilen ağaçtan yetişecek meyveler adedince diken kişiye sevap verileceği müjdesi, kamu yararına yapılacak hayırların kendisinden faydalanılsın veya faydalanılmasın en küçük biriminin bile karşılıksız kalmayacağını ifade etmektedir. Çünkü dikilecek ağacın her meyvesi meyve olarak değerlendirilmeyebilir. Kimi olgunlaşmadan düşer, kimi çürür ama o ağaçtan meyve adıyla diğer teşebbüslerden de hizmet olarak meydana gelen her şey sevap hesabına dahildir. Hatta hadisimiz yapılan hayırların yan ürünlerinin de sevap hesabına dahil olduğu izlenimini vermektedir. O halde topluma faydalı olmak için ve karşılığını Allah'tan bekleyerek, eski ifadesiyle hasbeten lillah. Özellikle meyveli ağaç dikmeyi iyiye, güzele, doğruya ve gerçeğe yöneltecek hizmetlerin ve istikbal vadeden teşebbüslerde bulunmanın sembolü olarak değerlendirebiliriz. Amellerin niyetlere göre değerlendirileceği de bir başka gerçeğimizdir. Burada hemen belirtelim ki sadece kabristanlara dikilecek ağaçların meyvesiz ve gölgesiz olan neviden selvi, çam vesaire olması kabirlerin çiğnenmemesi bakımından daha uygun bulunmuştur. Yenisinin dikilmesi tavsiyesinde mevcutların korunması ve geliştirilmesi öncelikle dahildir. Ağaca, ormana, yeşile, faydalıya, hizmete ve nimete saldırmanın, gereksiz yere zarar vermenin, kasıt bir yana, ihmal sonucu da olsa, orman yangınlarına sebep olmanın da aynı derecede büyük sorumluluklar doğuracağı, yaş kesenin baş kesmiş olacağı şer'i ahkamın umumundan ve hadisimizdeki dolaylı olarak çıkarabileceğimiz önemli bir sonuçtur. Bu ve benzeri çevrenin yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması, ormanların korunması gibi tavsiyelerin doğrudan muhatabı olan Müslümanların köylerinde, kentlerinde ve ülkelerinde yeterince yeşile ve ağaca yer verilmediğini görmek hiç kuşkusuz izahı mümkün olmayan bir acı durumdur. Betonlaşan çevre ve şehirlerin bunaltıcı görüntüsünden bir ölçüde kurtulmanın yolu mümkün olan her yere bir fidan dikmek olsa gerektir. İlim için hicret. Allah Teala'ya hamdü sena, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam, el ve ashabına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiram ile sözlerime başlıyorum. Muhterem dinleyenler, Ebu Eyyub el-Ensari radıya anhul Bari'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Men erade en yeksura ilmuhu ve en ya'zuma hilmuhu felyucalis gayra aşireti. Yani ilminin artmasını, anlayışının derinleşmesini arzu eden, kendi kavim ve kabilesinden uzaklaşıp yabancılarla beraberliğe katlansın. Hadis usulü kaidelerine göre mevkuf niteliğini taşıyan hadisimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan doğruya bir nakil değil, Ebu Eyyub el-Ensari'nin tecrübe ve tavsiyesini bize intikal ettirmektedir. Hiç şüphesiz ashab-ı kiramın bu tür nakilleri doğrudan Hazreti Peygamber'e izafe edilmese bile yine onun zımni tasvibine mazhar görüşler olarak kabul edilir. Çünkü ashab-ı kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain, özellikle ashabın büyükleri yani kibar-ı sahabe, Resulullah'ın sohbetleriyle yetişmiş, onun meclislerinde olgunlaşmışlardır. Binaenaleyh neyin İslam'ın özüne uygun olduğunu, neyin uygun olmadığını onlar pek iyi bilirler. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhul Bari sosyolojik bir gerçeğe dikkat çekmekte ve adeta ilim gurbet ürünüdür demek istemektedir. ilim ve tecrübe değişik ortamlarda gurbet ateşiyle pişer ve meyve verir. Aynı çevrede kalmak, olgunluk açısından yeteri kadar teşvik unsuru ve imkanı taşımaz. Günümüzde de bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla öğrencilerin, araştırmacıların yurt dışına gezilere, tahsile, ihtisasa gönderildiğini ve bu uygulamanın hemen bütün dünya devletleri tarafından yapıldığını bilmekteyiz. Bu uygulamalar hadisimizdeki gerçeğin günlük delilidirler. Özellikle eskilerin çokça söyledikleri ilmin ayağına gidilir sözü de ilim sahibi olmak isteyenin peşin peşin yolculuğa ve gurbete hazır olması gerektiğini dile getirmektedir. Öte yandan yetişme bakımından olduğu kadar hizmet açısından da kişinin gurbete ya da daha özel ifadesiyle hicrete ihtiyacı büyüktür. Zira kişi doğup büyüdüğü yerde ne kadar olgunlaşmış olursa olsun gereken şekilde takdir edilmeyebilir. Çünkü onun çocukluğu, gençliği, cehaleti ve bazı hataları çevre tarafından bilinmektedir. Bu sebeple de o gerçek değeri içinde görülmez. Nitekim halkımız bu gerçeği ev danası öküz olmaz diye pek açık şekilde ifade etmektedir. Tarih tetkik edildiği zaman peygamberler dahil milletlere yön verenler hep kendi yurtlarından, ana ocaklarından ayrılmışlar veya buna mecbur bırakılmışlar, başka diyarlarda hizmet vermiş ve takdir görmüşlerdir. Doğduğu yerde kendi kavim kabilesi içinde kalan kişi donuklaşır. Durgun su misali kurtlanır. Eğer o su çevresini aşar, başka yer ve yörelere taşar, başka sularla buluşursa saflaşır, berraklaşır, güçlenir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim öğrenmek niyetiyle yola çıkan kişinin yolu üzerine meleklerin kanatlarını gereceklerini, ona yardımcı olacaklarını müjdelemiştir. İlim tahsili için gittiği yerde ölenin şehit sayılacağı da verilen müjdeler arasındadır. Ulema, ilim uğrunda yapılacak yolculuğu hicret çeşitleri arasında, ilim uğrunda yapılacak yolculuğa ulemamız hicret çeşitleri arasında yer vermiş, onu bir tür hicret kabul etmiştir. Çok gezen mi, çok okuyan mı daha çok bilir? Münakaşa ve münazaraları da ilmin gurbet ürünü olduğu fikrinden kaynaklanmış olmalıdır. Değerli dinleyenler, ilmin gurbete olan ihtiyacı uzlete, yalnızlığa, günlük meşgalelerden ve geçim derdinden bir ölçüde uzaklaşmış olma ihtiyacına bağlanabilir. Tanıdıklarla dolu bir muhitte ilme ayıracak zaman bulmak oldukça zordur. Oysa gurbette zamanı tamamen ilim için kullanmak daha kolaydır. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin bu önemli tavsiyesi, alimler arasındaki görüş farklarının ve değerlendirme ayrılıklarının bir sebebine de işaret etmektedir. İlmi ve hilmi, görüşü, kavrayışı, tecrübesi ve hazmı yeterince gelişmiş olanlarla belli çevrede kalmış ve dolayısıyla hayatı ve olayları o çerçeve içinde değerlendirenler arasında elbette farklılıklar olacaktır. Her farklı muhit ve kültür kişiye kendi öz kültürüne ek yeni bazı ufuklar açacak ve yeni değerlendirmeler yapmak imkanı bahşedecektir. Nitekim İslam hukukçuları arasında belli yöreleri tanıdıktan sonra görüşlerinde değişiklikler yapanların bulunduğu bilinmektedir. O halde ilim yolcuları ilim için yolculuklara, yolculuğun ve gurbetin mahrumiyet ve meşakkatlerine hazır olmalıdırlar. O halde ilim yolcuları, yani ilim öğrenmek isteyen talipler, ilim için yolculuklara, memleketten ayrılmaya ve yolculuğun ve gurbetin mahrumiyet ve meşakkatlerine hazır olmalıdırlar. Burada şuna da işaret edelim ki, has bir niyetle ilim için hicrete çıkmış olanlar, ilim hicretine ya da çıkmış olanlar, başlangıçta biraz sıkıntı çekseler de, neticede mutlaka kendi memleketlerinde bulamayacakları ölçüde ilahi ikramlara, maddi manevi imkanlara kavuşurlar. Esasen kişinin ilminin derinleşmesi, görüşünün keskinleşmesi, başlangıçtaki ayrılık ve gurbet acısının en büyük ve olumlu karşılığıdır. Hoşça kalın sayın dinleyenler.